Ayrım 26, sayfa 205, 20. bölüm. Acı Göller. Çöl yolu sabahın erken saatlerinde boştu. Hava serindi. Yolda tek bir arabaya rastlamadılar. Weaver arada bir uykuya dalıyordu. Saat 16'ya kadar yan koltukta uyuklarken Sanson'un ana yoldan ayrıldığını ve belirsiz bir patikada ilerlediğini fark edince gözlerini açtı. Uyan artık, geldik. Weaver gözlerini ovuşturdu. Arapça ve İngilizce yazılmış levhaları gördü. Görevli olmayanlara yasaklanmış bölge. Sadece özel izin almış, askeri yetkililer girebilir. Dar bir vadiye girmişlerdi. Güneşin ilk ışıkları ufku belli belirsiz aydınlatırken, çevre kötü bir masal dünyasını andırıyordu. Tahtadan ve oluklu levhalardan yapılmış kulübelerin çevreleri, dikenli tellerle çevrilmiş nöbetçi kuleleri uzaktan seçiliyordu. Kampın giriş kapısına kadar ilerleyip bariyerin önünde durdular. Silahlı iki nöbetçi kulübeden çıkıp kağıtlarını inceledi, nöbetçi subaya telefon edip içeri girmelerine izin verdi. Yönetim binasının önünde onları karşılayan yorgun görünüşlü İngiliz binbaşısı ikisini de bürosuna çıkardı. ''Burger'a bazı sorular sormak istediğinizi sanıyorum efendim,'' dedi Sanson'a. ''Eğer alınmazsanız böyle bir sorgulama için pek uygun bir saat seçmemişsiniz.'' diyeceğim. Sanson kısa cevap verdi. Güvenlik konusu. Tutsağın dosyasına bir göz atmak istiyorduk. Binbaşı merakını dizginledi. Nasıl isterseniz. Ayağa kalkıp dışarı çıktı. Birkaç dakika sonra elinde koyu kahverengi bir dosyayla geri döndü. Weaver sordu. Burger'ı şahsen tanıyor musunuz? Öyle denebilir efendim. Neye benziyor? Çok aklı başında biri. Örnek bir esir denebilir. Gülümsedi. Çok yetenekli bir satranç oyuncusu. Her seferinde beni yeniyor. Düşmanla dostluk kurmasını affettirmek istermişçesine omuzlarını silkti. Gerçekten de İngilizler esirlerine çok insanca davranıyor. Bu tutumlarıyla da Amerikalıları şaşırtıyorlardı. Ne yazık ki buralarda yapılacak fazla bir şey yok. İnsan burada sıkıntıdan kendini öldürebilir. Onu uyandırmadan önce dosyasına bakmanız için birkaç dakikanız var efendim. Tercümana ihtiyacınız olmayacak. Berger mükemmel İngilizce konuşuyor. Subay onları koridorun ucunda içinde bir masa ve üç iskemle bulunan çıplak bir odaya götürdü. Çıktıktan sonra Weaver ve Sanson Burger'la ilgili bilgileri okudular. Kendini yakalayanlara vermek zorunda olduğu adı, soyadı, rütbesi ve sicil numarasının dışında kamp yetkililerince Burger'ın dostluk kurup gevezelikte bulunduğu İngiliz subaylarınca yazılmış çeşitli notlar ve yorumlar yer alıyordu. 25 yaşındaydı ve meslek olarak istihbarat subaylığını seçmişti. Evliydi, küçük bir çocuğu vardı. Dresden Üniversitesi'nde matematik dalında diploma almıştı. Ağır yaralandığı ve bir ayağını kaybettiği Rus cephesinde kısa bir süre kaldıktan sonra 18 ay kadar önce Kuzey Afrika'da bir masa başı işine gönderilmişti. Beaver başını kuşkuyla salladı. Beşeba ve Zümrüdü Anka hakkında bir şeyler bildiğini söylese bile onların gerçek kimlikleri ya da nereden geldikleri hakkında fikri olabileceğini sanmıyorum. Alt düzeyde bir istihbarat subayının böyle önemli bilgilere sahip olması çok zor. O sadece emirleri yerine getirmiştir. Bence de. Yine de bizden daha fazla bir şey bildiğinden eminim. Kısa bir süre sonra iki gardiyan esiri getirdi. Burger uzun boylu, solgun yüzlü, yumuşak ağzı ve hareketli gözleriyle çocuk görünüşlü biriydi. Göze batacak şekilde topallıyor, takma olduğu kolaylıkla anlaşılan bacağını sürüklüyordu. Kendine iki numara büyük gelen eski bir Alman üniforması giymişti. Karma karışık saçları yataktan henüz kalktığını gösteriyordu. Hauptmann Manfred Berger. Genç Alman gözlerini kırpıştırdı. Ya. Ben askeri istihbarattan Yarbay Sanson. Arkadaşım da Yarbay Weaver. İngilizce konuşuyorsunuz sanırım. Evet, rahatça. Benimle ne konuda görüşmek istediğinizi sorabilir miyim? Oturun. Burger gözlerini ovuşturdu, bir iskemle alıp karşılarına oturdu. Sanson hiçbir gizliliğe gerek duymadan buldukları notu ona uzattı. ''Bunu siz mi yazdınız?'' Burger kağıdı inceledi, kaldırdığı gözlerinde belli belirsiz bir endişe okunuyordu. ''Olabilir. Savaş sırasında 9 ay. Bir ömür gibi uzundur.'' Sanson soruyu tekrarladı. ''Bunu siz mi yazdınız?'' ''Maalesef kesin olarak hatırlayamıyorum.'' ''Adınız mesajın sonunda Hoffman Manfred Berger.'' Berger omuzlarını silkti. ''Evet, gördüm. Görevim sırasında adımı birçok belgeye yazdım ve ajanlarımızdan birçoğunu mevzilerinizin gerisine göndermekle görevlendirildim. Hepsini hatırlamam beklenemez. Kahire'deki şu ajan, kod adı Beşeba olanı, bir de öbürü, Zümrüdü Anka. Bana onların hakkında ne söyleyebilirsiniz? Bu adamların hiçbirini tanımıyorum. Not aksini söylüyor Berger. Sensin sıkıştırmaya başlamıştı. Herhalde ne yazdığını biliyordun. O nedenle bana yalan söylemekten vazgeç. Alman sesteki tehdit tonunu duyunca kızardı. Karşısındaki adamların yüzüne baktı. Bir şey söylememe izin verir misiniz? Söyle. Almanya için Kuzey Afrika Savaşı bitti. Artık burada hangi casusları bulunursa bulunsun bunun önemi kalmadı. Meraklı gözlerini kaldırdı. Buna rağmen yüksek rütbeli iki istihbarat subayı sabahın dördünde buraya gelip beni sorguya çekiyorlar. Neden? Sensin soruyu duymamazlıktan geldi. Sana son kere soruyorum. Öyleyse size lütfen hatırlatayım. Cenevre Konvansiyonu hükümlerine göre size sadece adımı, soyadımı, rütbemi ve sicil numaramı söylemek zorundayım. Başka bir değil. Her ikinizin de asker olduğunu biliyorsunuz. Bunu bilmenize başka bir şey değil. Her ikiniz de askersiniz. Bunu bilmeniz gerekir. Sensin yumruğunu masaya vurdu. Cenevre Konvansiyonu'nun canı cehenneme Berger. Şu Allah'ın belası soruya cevap ver. Berger Sensin'in düşmanca tutumu karşısında şaşırmıştı. Yine de sükunetle cevap verdi. Özür dilerim ama sizlere yardımcı olamayacağım. Benim gibi ast rütbeli istihbarat subaylarının ajanlarımızın gerçek kimliklerini bilecek kadar önemli olmadığını bilmeniz gerekirdi. Bu gibi bilgiler sadece Berlin'deki genel karargâhta bulunur. Genellikle ama her zaman değil Berger. Üstelik sizin için çalışan ajanlar hakkında dolaşan koğuş dedikodularını da unutmamak gerekir. Bu bilgi ne kadar küçük ya da önemsiz olursa olsun belki bize yardımcı olabilir. Kahire'deki faaliyet hakkında bir şeyler bildiğinizden eminim. Zümrüt Anka mevzilerimizi nasıl açtı? Yalnız mıydı yoksa birisi ona yardım mı etti? Kahire'ye geldiğinde nerede saklandı? Beşebay'la nasıl buluşuyordu? Bana cevap ver. Berger cevap vermedi. Sensin çabucak Alman'ın dosyasını karıştırdı. Buradan anladığıma göre Tunus'ta yakalandığında üzerinde sivil elbiseler varmış. Yakalanmadan kurtulmaya çalışıyordum tabii ki. Düşman topraklarında sivil elbiseler giyerek saklanmaya çalışan bir asker. Bu bana bir casusu çağrıştırıyor. Casuslar kurşuna dizilir Berger. Cenevre Konvansiyonu'na göre de. Alman'ın yüzü soldu. Ben, casus ha? Herhalde şaka yapıyorsunuz. Sensin gözlerini Berger'inkinden ayırmadan cevap verdi. Şaka mı ediyorum? Üstelik bir istihbarat subayısın. Gerektiğinde çifte kanıt. Ben casus değilim. Berger'in sesi daha da sinirli çıkmaya başlamıştı. Üstelik bu konu hakkında bir şey bilsem de ki bilmiyorum, bildiklerimin size yararı olmaz. Sensin'e meydan okurcasına baktı. Sesinde belli belirsiz bir gurur vardı. Ben hala şerefli bir Alman subayıyım. Ülkemin bana olan güvenini bir düşman karşısında boşa çıkarmam. Hiçbir zaman. Sensin iskemlesini gürültüyle geri itip ayağa kalktı. Şu güveni ve hafızanı tekrar gözden geçirmen için sana 5 dakika veriyorum. 5 dakikanın sonunda senden cevaplar istiyorum. Saçmalık değil. Yoksa sonucuna katlanırsın. Senin yerinde olsam idam mangasını ciddiyetle düşünmeye başlardım. Sensin koridorda öfkeyle gidip geliyordu. Bize söylediklerinden fazlasını bildiğine mi inanıyorsun? Adım gibi eminim. Notu yazan o. Sensin yürümesini durdurdu. Biz Gestapo değiliz ama böyle bir durumda bazen kuralları da unutmam gerekir. Ne demek istiyorsun? Sensin cebinden deriden yapılmış bir cop çıkardı. Bunu gerekirse daha da beterini. Weaver İngiliz'in suratındaki soğuk kararlılığı gördü. Bir esiri dövmek işkenceye birdir. Bu yasaya aykırı Sensin. Şu anda yasal nezakete hiç aldıracak durumda değilim Weaver. Ya da Berger'ın ne kadar sevimli biri olduğuna. Bu bir savaş. Allah'ın belası kriket maçı değil. Sırtımız duvara dayandı. Eğer zamanımız olsaydı her zamanki oyunları oynar. Bilgiyi ondan söke söke alırdık. Şimdi artık böyle bir lüksümüz yok. Peki ne öneriyorsun? Hala bize bildiklerini söylememekte ısrar ederse onu Kahire'ye götürüp sorguya çektireceğim. Sen bir şey biliyorsa Tanrı şahidimdir. Onu konuşturacağım. Odaya geri döndüklerinde Sensin copu açıkça masanın üstüne koydu. Berger copa endişeyle baktı. Düşündün mü? Alman'ın tereddüt ettiğini gören Sensin birdenbire copu eline aldı ve suratının ortasına hızla vurdu. Genç Alman acıyla bağırdı, iskemlesinden düşecek gibi oldu, şaşkınlıkla çenesini tuttu. Ben Kahire operasyonu hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Notu senin yazdığını biliyoruz. Bu da adını verdiğin kişiler hakkında bir şeyler bildiğini gösterir. Notta yazılı olanları sana bir hatırlatayım. Sanson Almanca yazılı notu dosyadan aldı ve okudu. Rommel acilen daha fazla bilgi istiyor. Asker sayısı, zırhların ve topların hareketi. Berlin Zümrüdü Anka'dan derhal Kahire'ye gitmesini istedi. Beşeba'yla buluşacak. İşbirliğinin daha iyi sonuç vereceği ümit ediliyor. Sanson başını kaldırdı. Seni ele veren en son satır Burger. Rommel'la işbirliğinin daha iyi sonuç vereceği ümit ediliyor. Hangi sonuçları bekliyordun? Bu iki ajan hakkında bir şeyler biliyor olmalısın. Onun için. Şimdi bana anlat. Burger korkmuşa benziyordu. Sanson ısrar etti. Evet Burger, bekliyorum. Tek bilmeniz gereken adım, rütbem, seri... Böyle devam etmenin sana bir yararı yok Sanson. Sanson öfkelenmişti. Böyle devam etmenin sana bir yararı yok. Sanson öfkelenmişti. Sen de kabul ettin. Almanya için Kuzey Afrika Savaşı bitmiştir. Benim sorularıma cevap vermemekle ne elde etmeyi umuyorsun? Size söyledim. Hiçbir şey bilmiyorum. Bunu kaç kere tekrarlamak gerekir? Ben senin bir casus olduğunu bildikten sonra istediğin kadar tekrar et. Bu arada sabrımın sınırlarını da zorluyorsun. Bir casus olarak kurşuna dizilebilirsin. Bunu da mı anlamıyorsun? Ben Manfred Burger Hoffman. Numaram... Sanson elinde cop bir anda iskemlesinden fırladı. Bu kez Burger'ın sıratına şiddetle vurdu. Alman acıyla haykırdı ve yere yıkıldı. Weaver daha fazlasına dayanamayacaktı. Burger'ın Sanson'un işine yarayacak bir şey anlatacağından da kuşkuluydu. Alman'ın kalkmasına yardım etti. Sanson tepkisini derhal göstererek ''Ne yaptığını sanıyorsun Weaver? Bırak o herifi!'' ''Cehennemin dibine git. Baksana yaralı!'' ''Sana bırak onu'' dedim. Weaver bir an için Sanson'un ona da vuracağını sandı ama İngiliz ona korkunç bir bakış atmakla yetindi. Weaver geri çekildi. Sanson elleri kalçalarında Alman'ın tepesine dikildi. ''Haydi Burger, gerçeği söyle. Çıkar ağzından baklayı.'' Burger inleyerek yerde yatıyordu. Yüzü terden sırılsıklam olmuştu. Takma bacağı insanı kusturacak biçimde kıvrılmıştı. ''Lütfen.'' ''Düşün Burger, iyi düşün. Bir şeyler biliyor olmalısın. Ülken savaşı kaybetmişken dayak yemeye ya da kurşuna dizilmeye değer mi? Çocuğunu düşün. Onu yeniden görmek isterdin değil mi? Ya da karınla çocuğunun ölümünü bildiren bir telgraf almalarını mı tercih ederdin?'' Burger direncinin son noktasına varmıştı. Dudakları titriyor, gözyaşlarını tutamıyordu. Sanson copu kaldırdığında kendini korumak için kollarını başının üstüne getirdi. ''Hayır, durun, lütfen durun. Bütün bildiklerimi anlatacağım.'' Berlin, 19 Kasım, 16.00. SS'lerin ve Gestapo'nun şefi Henry Himmler genellikle sakin ve ölçülü bir adamdı. Milyonlarca insanı hiç düşünmeden ölüm kamplarına gönderen bu Bavyeralı eski tavukçunun yüzü duygularını hiç belli etmemesiyle ünlüydü. O gün öğleden sonra Schellenberg, Prince Albert Strasse'deki bürosuna girdiğinde dışarıda yağmur ve Baltık denizinden geldiği sanılacak kadar soğuk bir hava vardı. Himmler her zamanki siyah Reichsführer üniformasını giymiş, kelebek gözlüklerini takmıştı. Ceviz ağacından masasının ardına oturmuş, elinde kalem, önündeki kağıt yığınını okuyordu. Bürosu yarı karanlıktı. Çevredeki tüm eşyalar sade ve kişiliksizdi ve odadaki tek sıcaklık bir köşede yanan büyük şömineden kaynaklanıyordu. Schellenberg topuklarını vurup Nazi selamı verdi. "Beni istemiştiniz Reichsführer." Himmler kalemi bıraktı, sessizce bir koltuğu gösterdi. Küçük ve kesin hareketlerle öndeki kağıtları kaldırdı, bir iş görüşmeye hazırlanıyormuş gibi önüne birkaç rapor aldı. Masadaki diğer kağıtları gösterirken suratı buruştu. ''Kuzey Afrika'daki ajanlarımızdan gelen son şifreler, Luftwaffe ve Kriegsmarine'den aldığımız son raporlar. Bunları okusan iyi olur.'' Himmler ayağa kalkıp masanın çevresini dönerken Schellenberg kağıtları inceledi. Himmler bir süre şöminenin yanında durup ellerini ısıttı. Dışarıya düşmek üzere olan bir kütüğü çizmesinin ucuyla alevlerin içine etti. Düşen odun kıvılcımlarının çıkmasına neden oldu. Sonunda döndü. ''Ne diyorsun?'' Schellenberg raporları masanın üzerine bıraktı. ''Çok umut kırıcı, Reichsführer.'' ''Umut kırıcı mı?'' Himmler öfkelenmişti. ''Korkunç, korkunç. Atlantik'teki U-botlarımız Roosevelt'in konvoyuna saldıramadı. En iyi komutanlarımızı gönderdik, onlar da başaramadı.'' En son Luftwaffe raporları, Amerikan başkanını taşıdığından şüphelendiğimiz Iowa'nın çevresinde koruma gemilerinden büyük bir filo oluşturduğunu belirtiyor. Bugün öğlene doğru Fas kıyılarından yaklaşık 400 mil açıkta görüldü. ve rotasının nerede olduğu belli değil. Göring bir bombardıman filosu göndermek için mesafenin çok fazla olduğunu söylüyor. Düşman destroyerleri gemiyi bulan keşif uçağına ateş açmış. Uçak kaçıp zor kurtulmuş. Donanmaya gelince sıkı deniz güvenliğinden içeri sızmanın imkansız olduğunu belirtiyorlar. Tahmin ediyorum Führer. Bütün bunlar yetmezmiş gibi ajanlarımız Roosevelt'in konvoyunun Kuzey Afrika'da nereye yanaşacağını belirlemekte de güçlük çekiyorlar. 3000 millik sahilin herhangi bir yerine çıkabilir. Elimizde kesin bilgi olmadan etkili bir hava ya da deniz saldırısı düzenlememiz mümkün değil. Roosevelt karaya çıktıktan sonra da Kahire'ye gitmek için hangi yolu kullanacağından habersiziz. Himmler umutsuzca içini çekti, gözlüklerini çıkarıp mendiliyle özenle sildi. Demek ki Walter, elimizde sadece senin planın kaldı. Ne ilerleme sağladın, anlat. Her şeyin plana uygun olarak geliştiğini söylemekten memnun duyuyorum Führer. Schellenberg mutlulukla gülümsedi. Kendine güveniyorsun. O kadının kendinden beklenenleri yapabileceğine inanıyor musun? Terazinin bir kefesinde babasının hayatı varken elinden geleni yapacak, bundan eminim. Umarım haklısındır ya Holder. Gittikçe daha iyi oluyor. Schellenberg yeniden gülümsedi. Onunla Kleist arasında küçük bir sürtüşme oldu ama bunu bekliyorduk. Himmler gözlüklerini tekrar taktı, burnuna iyice yerleştirdi. Ha, evet Kleist, biraz hayvana benziyor ama tam benim güvenebileceğim bir asker. O Holder'dan çok daha kolay kontrol edebilecek biri. Ya Deacon, ondan ne haber? Führer, Kahire'deki gelişmeler. Önümüzdeki 24 saat içinde hazır olduğunu bildiren bir mesaj bekliyorum. O güvenli evin ortaya çıkması onun için sorun yaratmış mı? Son aldığım raporlara göre hayır. Eğer yarattıysa bizi durumdan haberdar edeceğinden eminim. Holder bunun farkında mı? Onu bu bilgilerle yük altına sokmayı uygun görmedim Führer. Zaten şu anda beynini yeterince işgal edecek işi var. Himmler başıyla onayladı. Belki de haklısın. Peki ya Deacon istediğin araçları ve malzemeyi bu kadar kısa zamanda bulamazsa ne olacak? Yine de işe girişebileceğimize inanıyorum. Bu sorunu Kahire'ye vardıktan sonra çözmek Holder'ın ve ötekilerin işi olacak. Her birinin bunun altından kalkabilecek yetenekte olduğunu düşünüyorum. Himmler hiçbir yorumda bulunmadı. Düşünceleriyle baş başa birkaç dakika boyunca alevlere daldı. Peki öyleyse, biraz önce okuduğun raporlardaki kötümserliğe bakarsak, Sphinx operasyonunu başlatmam için Führer'in de onayıyla sana yeşil ışık yakıyorum. Schellenberg keyifle ayağa kalktı. Baş üstüne Führer. Haldır ve ötekileri yarın havaalanına, oradan da bekleme aşaması için Roma'ya götüreceksin. Himmler masasına döndü, oturdu, kağıt yığınını özenle tekrar önüne yerleştirdi, toplantının sona erdiğini belirtti. Her zamanki gibi beni bütün gelişmelerden haberdar et, dedi. Acı göller. Çok fazla değil ama hiç olmazsa elimizde bir şeyler var. Bir saat kadar sonra Börger odadan çıkarılmış, Sanson bir sigara yakmıştı. Sanson tuttuğu notları gözden geçirirken Weaver sessiz kaldı. Zümrüt Anka'nın Almanların haber alma faaliyetlerine yardımcı olmak üzere 9 ay kadar önce Kahire'ye geldiğini biliyoruz. Börger'in bizim tanımlamalarımız üzerine söylediklerine bakarsak Zümrüt Anka'nın dostumuz Ferit Gabar olduğunu da biliyoruz. Hatlarımız geçtikten sonra Ezbekiye'de güvenli bir evde kaldığını da biliyoruz. Alman haber alma örgütü adına çalışan Nazi taraftarı bir Arap'a ait otelde kalmış, daha sonra da Beşeba'yla temas kurmuş. Börger'in verdiği bilgiler cılızdı ama oldukça anlamlıydı. Notu komutanının isteği üzerine yazmış ancak Sensin'in sözünü ettiği Arap'ı Tunus'taki Vermaç karargahında düzenlenen istihbarat briefinglerinde iki kez gördüğünü kabul etmişti. Weaver'ın da düşündüğü gibi Börger casusların gerçek kimlikleri ya da daha önce ne gibi faaliyetlerde bulundukları konusunda bilgi sahibi değildi. Üstelik onun Berlin'in baş casusu olduğunu duymuş olması dışında Beşaba hakkında da fazla bir şey söyleyememişti. Demek ki şu oteli bulmaya kalıyor. Üstelik Gabar orada kalalı 9 aydan fazla olmuş, dedi Weaver. Ne de olsa bir iz başlangıcı. Weaver, elimizde olan tek ipucu bu. Bana bilgi verenlerden bazılarıyla konuşacağım. Sonra sempatizanların listesine yeniden bakarız. Kuşkulu birine rastlayabiliriz. Eğer bir şey çıkaramazsak aradığımız adamı bulana kadar Ezbekiye'deki bütün otel sahiplerini inceleriz. Weaver ayağa kalkınca sordu. Nereye gidiyorsun? Burger'a bakacağım. Onu epeyce sarstın da. Sensin kızdı. Bırak bunları Weaver. Hazır konu açılmışken söylemek istediğim bir şey var. Sorgu sırasında zaaf göstermenin yararlı olmadığını bilmen gerekir. Ona yardım etmeye kalkman aptalca bir hareketti. Bütün otoritemi baltaladın. Bu sorgulama değildi sensin. Sonuçları ne olursa olsun işkenceydi. Böyle bir şeyi ancak o Allah'ın belası Gestapo'dan beklerdim. Sensin patlamaya hazır gibiydi. Ayağa kalktı, not defterini göğsünü cebine tıktı. Sana söylemiştik, savaştayız. Yoksa bunu anlamadın mı? Eğer yöntemlerimden şikayet edeceksen durma. Yalnız böyle bir durumda önemli olan tek şey sonuçtur. Artık istersen Kahire'ye geri dönelim. Eğer Gabar'ı hemen bulmamız gerektiği doğruysa daha yapacak çok işimiz var demektir. Ayrım sonu. Sayfa 215.